bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İskenderiye Dörtlüsü 3. Montolive. Lawrence Durrell. Can Yayınları 2. Basım 1993. Türkçe'ye çeviren Ülker İnce. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Keli. Montolive, 20. yüzyılın en büyük romancılarından biri olan Lawrence Durrell'in 4 romanından oluşan İskenderiye Dörtlüsü'nün 3. kitabı. Ötekiler Justin, Baltazar ve Clea. Bu dörtlü roman zamanı bakımından süreç olarak birbirinin devamı değildirler. Aynı olay ve kişileri aynı zaman diliminde 4 ayrı bakış açısından anlatırlar. Böylece yazar bakış açıları değişince olayların ve kişilerin görünümlerinin de değişeceğini göstermiş olur. Bu yöntem çağımız roman sanatında çok önemli bir anlatı devrimidir. Gerçekten de aynı anlatı malzemesinden 4 ayrı roman çıkmıştır. Her romanda bir öncekinin bir takım düğümleri çözülürken yeni düğümler de atılır, gizem açılırken yeni bir gizemin örtüsüne dönüşür. Dörtlünün değişmeyen mekanı belki de kahramanı İskenderiye'dir. Hayatın en önemli öğesi sayılan aşkın ne olduğunun araştırıldığı romanlarda öne çıkan aşkın kural, töre ve sınır tanımadığıdır. Yayın evimiz Kara Defter, The Black Book, 1938, İskenderiye Dörtlüsü ve Avignon Beşlisi'nden oluşan 10 kitaplık çağdaş destanın yayınını 1993 yılı içinde tamamlayacaktır. Claude'a not. Justin'le Baltazar'ın ana baba bir kardeşi, bir dörtlünün üçüncü cildi olan bu kitapta yer alan bütün kişileri, bütün oluntular tam anlamıyla düsseldir. Çağdaş Orta Doğu tarihine diplomatlık hizmetleri personel düzenine pek bağlı kalmadığım zamanlar oldu. Gerekli gördüğüm yerlerde bir romancının kayıtsız kalma hakkını kullandım. Trafalgar alanının çıplaklığını yumuşatmak için birkaç kara ağaç ekleyerek orayı güzelleştirdim. Oni suaki malipanse. Kötü düşünen utansın. Düş bir kez dağılıp yok olduktan sonra insan eski sağlam kafa düzenine kavuşabilseydi olay pek de önemli olmayacaktı. Zihinsel suç işlemenin öyküsüdür bu. Herkes çok iyi bilir de hiç kimse bundan rahatsız olmaz. Ama ne yazık, bazen biri çıkar işi biraz daha ileriye götürür. Acaba diye merak ediyor insan. Acaba böylesine ululanmamış soyut biçimiyle bile insanı böylesine derinden sarsan bir düş bir de gerçekleşirse neler olmaz? Lanetli kuruntu dirilir, onun var olması bir suçtur. Justin, D.A.F. de Sade. 1. Bölüm. Geleceği son derece parlak küçük bir görevli olarak Arapçasını ilerletmek üzere bir yıllığına Mısır'a gönderilmişti. Orada bir diplomatik görevine atanmayı beklerken kendisini bir tür yazıcı sıfatıyla yüksek komisyonda çalışırken buldu. Ama ilerideki görevinin tam anlamıyla ayırdığında sanki elçiliğin genç bir sekreteriymiş gibi davranıyordu. Ancak şu sıralar sakıngan durmak her zamankinden daha zordu. Çünkü balık avı çok heyecanlı olmaya başlamıştı. Zaten kırışmış olan tenis pantolonunun, kolejli ceketinin daha da kırışmasına, taban tahtalarının arasından taşan sintine suyunun bembeyaz lastik ayakkabılarının burnunu kara bir yama gibi lekelemesine gerçekten de hiç aldırdığı yoktu. İnsan Mısır'da hep böyle kendisini koyuverirdi. Onu İskenderiye yakınlarındaki Hosnani topraklarına, göller ağının üzerine kurulmuş dört yöne yayılmış eski zaman evine getiren o rastgele tanıtma mektubuna bin teşekkür ediyordu. Evet. Şu anda içinde bulunduğu altı düz sandal, Dalyan'ın kara kamış çubuklarla işaretlenmiş av bölgesini giderek çember içine alan sandalların büyük yarı dairesinde yerini almak üzere küçük küçük dürtüklemelerle çamurlu suda burnunu doğuya veriyordu. Küçük sırık hareketleriyle daire olurlarken hava kararmıştı. Birden her şey altın menekşe rengi, zemin üzerinde yarı kabartma gibi görünmeye başladı. Leylak rengi son aydınlıkta toprak duvar halısı gibi koyulaştı, gölden yükselen nem dolayısıyla sağda solda su serapları titreşiyordu. İnsan yok olmanın eşiğinde titreyen bir sabun köpüğünde bütün dünyanın yansıdığı sanısına kapılırdı. Suyun ötelerinden gelen sesler de öyle bir yükseliyor, bir alçalıyor, saydamlaşıyordu. Kendi öksürüğü hızlı kanat çırpışlarıyla çabucak uzaklaştı. Akşam karanlığı basmıştı ama hala sıcaktı, gömleği sırtına yapışıyordu. Onlara kadar ulaşan karanlığın parmakları dev iğne denlikler gibi, hayvan pençeleri gibi, küçük yastıklar gibi suda benek benek duran kıyıları sazlarla çevrili adacıkların sınırlarını koyultmuştu yalnızca. Sandallar ağır ağır, dua ya da düşünmeye dalış hızıyla ilerleyerek büyük çemberi yavaş yavaş daraltıyorlardı. Ama aynı hızla toprak ve su da eridiği için ona hep Mauritius alivyonlu sularında değil de gökyüzünde yolculuk ediyorlarmış gibi geliyordu. Görünmeyen kazların şapırtıları duyuluyordu, acı acı bağırarak ayaklarını Halic'in sularında sürükleyerek deniz ucakları filosunu andıran bir kuş filosu havalanmış suyla göğü bir köşeden ikiye bölmüştü. Muntulev içini çekti, çenesi avucunda bakışlarını kahverengi suya dikti. Böylesine mutlu olmaya hiç alışkın değildi. Gençlik umutsuzluk yaşıdır. Sırığı suya her daldırışta hırıldayan tavşan dudaklı küçük kardeş Naruz'un sesi arkadan geliyor, sandalın sarsıntısı böğründe yankılanıyordu. Melas gibi koyu çamur flop flop suya damlıyor, sırık iştahla ağız şapırdatıyordu. Çok güzeldi ama öyle kötü kokuyordu ki. Gene de Halic'in leş gibi kokularından hoşlandığını görmek çok tuhafına gitti. Ötelerden, deniz kıyısından esen rüzgarın hava akımları zaman zaman çevrelerinde dolanıp geri çekiliyor, zihinlere tazelik veriyordu. Yukarıda güneşin sönen gözünde gümüş rengi yağmur gibi duran sivrisinek korosu vızıldamaktaydı. Değişmekte olan ışık ağı zihnini tutuşturmuştu. Yüreğinin acelesiz atışlarını dinlerken, ''Naruz, öyle mutluyum ki'' dedi. Genç oğlan utangaç, ıslıklı bir kahkahayla güldükten sonra, ''Çok iyi, çok iyi'' diyerek başını önüne eğdi. ''Bu daha bir şey değil, bekle, çemberi daraltıyoruz.'' Muntulev gülümsedi, kendi kendine bir kadının adını yinelermiş gibi, ''Mısır'' dedi, ''Mısır.'' Naruz kısık tatlı sesiyle, ''Şuradaki ördekler Ruz kurnaz. Değil biliyor musun?'' dedi. İngilizcesi kötü ve tumturaklıydı. ''Onları kaçak avlamanın en kolay yolu. Kaçak avlamak denir değil mi? Atlarına dalıp bacaklarından yakalamaktır. Tüfekle vurmaktan daha kolay, öyle değil mi? İstersen yarın gideriz.'' Sırığı sallarken yine hırıldamış, içini çekmişti. ''Peki ya yılanlar?'' Muntulev o gün öğleden sonra suda kocaman yılanların yüzdüğünü görmüştü. Naruz iri omuzlarını kaldırıp kıkırdadı. ''Yılan yok'' dedikten sonra bir kez daha güldü. Muntulev yanağını sandalın pruva tahtasına dayamak için başını yan döndürdü. Göz ucuyla ayakta sırık sallayan yol arkadaşını görebiliyor, onun kıllı kollarını, ellerini, güçlü sıkı bacaklarını inceleyebiliyordu. Arapça olarak, ''Biraz da ben kullanayım mı?'' diye sordu. Ev sahiplerine kendi dillerinde bir şeyler söylediği zaman onları ne kadar sevindirdiğini biliyordu. Gülümseyerek verilen yanıtları kucaklama gibi bir şeydi. ''Kullanayım mı? Ha?'' Naruz olağanüstü güzel gözlerinin kalın koyu sesinin kapattığı çirkin gülümsemesiyle, ''Olur mu hiç?'' karşılığını verdi. Alnına dökülmüş kara büklelerinden terler damlıyordu. olumsuz yanıtının kaba kaçmış olabileceği korkusuyla hemen ardından şöyle ekledi. Karanlık basar basmaz sürek avı başlayacak. Ben neler yapmam gerektiğini biliyorum. Sen izle, balıklara bak. Dudağının sökük yerinin iki kıyısındaki iki küçük pembe et parçası tükürükten ıslanmıştı. İngiliz gencine sevgiyle göz kırptı. Karanlık hızla üstlerine çöküyor, ışık ölüyordu. Naruz birden haykırdı. Tam zamanı şimdi, şuraya bak. Ellerini büyük bir gürültüyle çarparak suyun karşısına doğru haykırmış, başını kaldırıp parmağının gösterdiği yere bakan yol arkadaşını ürkütmüştü. Nereye? En uzak sandaldan atılan tüfeğin donuk patlama sesi havada yankılandı, apansız havalanan bir kuş ufuk çizgisini ikiye bölmüştü. Öncekilerden daha ağır yükselen bu kuş, tıpkı kabuğunda çatlaktan hafifçe görünen nar taneleri gibi, pembe bir yara halinde ilerleyerek toprakla havayı birbirinden ayırıyordu. Daha sonra pembeden ala dönüşen birden aklaştı, suya değer değmez eriyen bir kar sağanağı halinde gölün yüzeyine indi. İkisi birden, ''Flamingo!'' diye bağırıp gülmeye başladılar. Karanlık çökmüş, görünür dünyayı silmişti. Uzun süre derin soluklar alıp vererek gözlerinin karanlığa alışmasını beklediler. Uzaktaki sandallardan gelen sesler, gülüşmeler ta onlara kadar ulaşıyordu. Birisi, ''Ya Naruz!'' diye seslendi. Bir kez daha yineledi. ''Ya Naruz!'' Naruz kıkırdamakla yetinmişti. Sonra kısa bağlamalı vuruşlarla çalınan bir darbukanın sesi duyuldu. Müziğin ritimlerini aynı anda Muntilib'in zihni yankılıyordu. Az sonra kendi parmaklarının da tahtaya vurmaya başladığını gördü. Artık göl dipsizleşmiş, sarı çamur, tarih öncesi göl çatlaklarının yumuşak çamuru ya da denize dökmek üzere Nil'in önüne katıp sürüklediği kara katran gibi çamur görünmez olmuştu. Bütün karanlık hala çamur kokuyordu. ''Ya Naruz!'' diye bir kez daha bağırıldı. Muntilib aralarını aça aça şu sözcükleri söyleyen büyük kardeş Nesimi'nin deniz rüzgarıyla taşınan sesini tanımıştı. ''Işıkları yakma zamanı geldi!'' Naruz kısa, sert bir bağırışla karşılık verdi. El yordamıyla kibriti bulmaya çalışırken keyiften hırıltılar çıkarıyordu. Gururla, ''Şimdi göreceksin!'' dedi. Sandalların oluşturduğu çember dalyanın çevresinde daralmaya başladı. Sıcak karanlıkta kibritler parladı, az sonra pruvalara takılı karpit lambalarında sarı titrek çiçekler açtı. Parklaşmadan önce yalpalayan ışıklar sırayı bozmuş olanların düzeltmelerine olanak sağlamıştı. Naruz özür dileyerek konuğunun üstünden eğilip elleriyle pruvayı araştırdı. O böyle eğilmiş lastik tüpü yoklar, lambanın karpit taşlarıyla dolu bakalit kutusunu sallarken, Muntilib onun güçlü gövdesinin ter kokusunu duyuyordu. Naruz bir düğmeyi çevirip kibriti çaktıktan sonra bir anda oturdukları yeri koyu dumanlar sardı. Soluklarını tuttular ama dumanlar çarçabuk dağıldı. Aşağıda göl suyu koskoca renkli bir kristal gibi yarım daire biçiminde ışımıştı. Şaşkın, meraklı, hatta belki de sevinçli devinimlerle kaçışan, yeniden toplaşan balıkların imgelerini sihirli bir lamba gibi pırıl pırıl yansıtıyordu. Naruz soluğunu sertçe dışarı vererek yerine döndü. ''Aşağı bak!'' diye üsteledikten sonra ''Sakın başını yukarı kaldırma!'' diye ekledi. Bu son öğüdü anlamamış olan Muntilib ona sormak üzere başını çevirdiğinde o ''Başına bir palto ört, deve kuşları balık gördüler mi çılgına dönerler ama gözleri gece iyi görmez. Geçen kez yanağımı yardırdım. Sohbi bir gözünden oldu. Yüz ileri aşağı doğru duracaksın.'' dedi. Muntilib kendine söyleneni yaparak oraya uzandı, lamba ışığının kıpır kıpır havuzcuğunun üstünde yüzüyordu. Havuzcuğun dibinde çamur değil, eşsiz bir kristal vardı. İçinde su kaplumbağaları, kurbağalar, kaygan balıklar, yukarıdaki dünyanın bu saygısızca konukluğundan rahatları kaçan yaratıklar kaynaşıyordu. Sal sendeleyerek yeniden hareket ederken soğuk sintine suyu ayağının baş parmaklarına kadar yükselmişti. Göz ucuyla ışıklardan oluşan büyük yarı dairenin çiçek zincirinin daha büyük bir hızla kapandığını görebiliyordu. Sanki sandallara yön ve tempo vermek isteyen bir davulun sesi bir türkü duyuluyordu. Yumuşak, hüzünlü ama buyurucuydu. Bir kez daha dönen sandalın sarsıntısının sırt kemiğinde yankılanışını duydu. Bu duyumları şimdiye kadar tanıdığı hiçbir şeye benzemiyordu. Yepyeniydi. Su koyulaşmış, yoğunlaşmıştı. Ağır bir ateşte karıştırıla karıştırıla pişirilen yulaf çorbası gibi koyulmuştu. Ama daha dikkatli bakılınca bu görünümü suyun değil balıkların çoğalmasını yarattığı anlaşılıyordu. Kum gibi kaynaşmaya başlamışlardı, sürüler halinde ok gibi gidiyorlardı. Kendi sayılarının bilincine varmaktan heyecanlanmışlardı. Ama gene de her biri bir yöne çekiyor, bir yöne savuşuyordu. Kordon bir ilmek gibi daraldı, en yakın sandalla, en yakın bal mumu havuzcuğuyla aralarında yalnızca 6-7 metre uzaklık kalmıştı. Kayıkçılar boğuk boğuk haykırıyor, pat pat suya vuruyorlardı. Yumuşak göl tabanına doluşan sığlıklar başladıkça aydınlık dairenin içinde tuzağa düştüklerini anladıkça daha da çok telaşlanan balık sürülerinden kendileri de heyecanlanmıştı. Bu kaynaşmada, bu fırıl fırıl dönüşlerde çıldırmışlık vardı. Sandalların içinde silik insan gölgeleri balıkçı kepçelerini hazırlıyordu, bağrışmalar sıklaştı, Muntulif heyecandan kanının daha hızlı aktığını duyumsuyordu. Naruz, "Az kaldı, hiç kımıldama!" diye bağırdı. Sular zamk gibi koyulaşmıştı, karanlığın içinde gümüş gövdeler sıçrıyor ama madeni para gibi parlayarak yeniden sığlıklara düşüyorlardı. Işık daireleri birbirine değiyor, üst üste biniyordu. Bütün sur tamamlanmıştı, kıvır kıvır kıvranan balıkların Noel çorapları gibi tıklım tıklım dolu, bitişik düzen dizilmiş balıkçı kepçelerinin uzun ağından yukarıya sıçrayıp sığlıklara atlayan kara gövdelerinin şapırtıları dört yanı sarmıştı. Kurtulanlar da korku içindeydi. Onların telaşlı atlayışlarıyla dalyanın bütün yüzeyi parçalanmıştı. Titrek lambaların üstüne soğuk sular sıçratıyor, sandalların içine kapaklanıyorlardı. Soğuk balık pullarından, çırpınan kuyruklardan oluşan ürpertici bir hasat. Onların heyecanlı ölüm kavgaları davulun sesi kadar bulaşıcıydı. Ağlar doldukça hava kahkahalarla çınlıyordu. Muntelif uzun beyaz entarilerinin eteklerini bellerine sıkıştırmış Arapların en yakın pruvaları elleriyle tutarak sandalların sallanmasını önlemeye çalışırken birbirine bağlı ağları yavaş yavaş öne doğru iterek ilerlediklerini görüyordu. Kara kalçalarında ışıklar donuk donuk parlıyordu. Bütün karanlık onların yabansı neşeleriyle dolmuştu. Birden beklenmedik bir olguyla daha karşılaştılar. Tıpkı aşağıdaki su gibi tepelerindeki gök de koyulmaya başladı. Karanlığın içinde ansızın tanınmaz biçimler belirmişti. Çünkü yüksek atlayıcılar göllerin kıyılarında uyuyanları uykularından uyandırmıştı. Bataklık otlarıyla çevrili halicin ötelerinden keskin karma karışık bağırıltılarla kopup gelen yeni konuklar da ava katıldılar. Yüzlerce pelikan, flamingo, turna kuşu, dere kuşu buraya üşüşmüştü. Yanlamasına uçarak sıçrayan balıkların üstüne çullanıyor, onları kapıyorlardı. Hem su hem de gök canlı varlıklarla dolmuştu. Balıkçılar ağlarını düzeltiyor, yakaladıklarını sandallara boşaltıyor ya da ağları tersine çevirip küçük dalgacıklı bir gümüş sağanağını küpeşteye boca ediyordu. Oturmakta olan dümencilerin ayakları kıvranan gövdelerin içine bileklerine kadar gömülmüştü. Bunca balık herkese yeterdi. Hem insanlara hem kuşlara. Gölün uzun bacaklıları kanatlarını eski moda renkli şemsiyeler gibi beceriksizce açıp kaparken ya da fıkır fıkır kaynaşan suyun üstünde biçimsiz sürüler halinde süzülürken açgözlülükten, heyecandan çılgına dönmüş deve kuşları, martılar yıldırım hızıyla dört yandan akın ediyorlardı. Ölümlerine susamışçasına uçan bu kuşların kimileri bodoslamasına sandalların güvertesine çarpıp boyunlarını kıracak, kimileri o tüyler ürpertici gözü dönmüşlük içinde gagasını bir balıkçının kara gövdesine saplayacak. Bir yanağı ya da kalçayı parçalayacaktı. Sıçrayan sular, boğuk bağırtılar, gaga, kanat çatırtıları, darbukaların çılgın takırtıları hepsi olay yerine unutulmaz bir güzellik katıyor. Monteville'in firavunların ışık gölgeyle yapılmış eski duvar resimlerini anımsatıyordu. Kuşları uzaklaştırmak için çabalayan adamlar havayı sopalarla dövmeye başladılar. Sonunda kıpırtılı balık yığınlarının arasında gökkuşağının bütün sihirli renklerini taşıyan kuş tüyleri, balıkların gümüş pullarının üstüne kanları sızan kırık gagalar görmek çok tuhaftı. Karanlık sandallar tepeleme doluncaya kadar bu sahne 3 çeyrek saat kadar böylece sürdü. O arada Nesim yakınlarda bir yerden onlara seslenmişti. Geri dönmek zorundayız. Suyun karşı yakasında sallanan bir feneri gösteriyordu. Fenerin oyduğu ışık mağarasının içinde dönen bir atın düzgün böğürlerini, hurma ağaçlarının testere dişli yapraklarını gördüler. Nesim, annem bizi bekliyor diye bağırdı. Güzel başını eğmişti, bir ışık gölünün içinde gülümsüyordu. Yüzü ancak Ravenna'daki duvar resimlerinde görülebilecek türden bir Bizanslı yüzüydü. Badem biçimli, koyu renk gözlü, düzgün çizgili. Ama Montelive onun yüzünde ona çok benzeyen annesi Leyla'nın yüzünü görüyordu denebilir. Boğuk bir sesle "Naruz!" diye bağırdı. Çünkü kardeşi bir ağı bağlamak üzere suya atlamıştı. "Naruz!" Bu patırtıda insanın sesini duyurması çok güçtü. "Geri dönmek zorundayız." Böylece sonunda tepe göz ışıklı iki sandal karanlık sulardan geriye Leyla'nın sivrisinek seslerinden başka hiçbir şeyin duyulmadığı sessizlikte atlarla birlikte kendilerini beklediği iskeleye döndüler. Yeni ay çıkmıştı. Geç kaldıkları için kendilerini azarlayan Leyla'nın sevinçli sesini gölün değişken rüzgarlarının arasından duyabiliyorlardı. Naruz kıkırdadı. Nesim, "Bir sürü balık getirdik," diye bağırdı. Karanlıktan daha koyu olan gölgesi ayakta duruyordu. Sanki ikisinin bilinçli düşüncelerinde hiç yeri olmayan olgunlaşmış bir üçgüdünün kılavuzluğuyla elleri hemen buluşmuştu. Ayağa kalkıp onun yardımıyla iskeleye tırmanan Montelive'in yüreği titredi. İki kardeş kıyıya adımlarını atar atmaz Naruz, "Eve kadar yarışa var mısın Nesim?" diye bağırdı. Atlarına atladılar, bu gülüşmeli saldırı karşısında atlar ürküp sıçradı. Leyla, "Dikkat!" diye sert sert bağırdı. Ama onlar ok gibi uzaklaştılar. Atların ayakları kıyı setinin yumuşak yollarını dövüyor, Naruz Mephisto gibi kıkır kıkır gülüyordu. Leyla yapmacık bir boyun eğişle, "Ne yaparsın?" dedi. O sırada çiftlik kahyası onlara atlarını getirmişti. Binip yola koyuldular. Uşağa Fener'le birlikte önden gitmesini söylemişlerdi. Leyla atını onunkine öylesine yaklaştırdı ki diz dize sürtünerek gidiyorlar, gövdelerini dokundurmakla yetinmeye çalışıyorlardı. Birbirlerinin sevgilisi olalı şurada kaç gün vardı? Topu topu 10 gün.